bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yüzüklerin Efendisi 2. Kısım 2 Kule. J.R.R. Tolkien. Metis Yayınları. 4. Basım Aralık 1999. Türkçe'ye çeviren Çiğdem Erkal İpek. Şiir çevirileri Bülent Somay. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 30 Mayıs 2005. Okuyan Müberra Ellaltıoğlu. Dünya ikiye bölünmüştür denir Tolkien'in yapıtı söz konusu olduğunda. Yüzüklerin Efendisi'ni okumuş olanlar ve okuyacak olanlar. Artık Türkiye'li okur da okumuş olanlar tarafına geçebilecek. Yüzüklerin Efendisi son 100 yılın en çok okunan 100 kitabı arasında en başta geliyor. Bilim kurgu, fantazi, polisiye, bestseller ya da ana akım demeden tüm edebiyat türleri arasında tartışmasız bir önderliğe sahip. Bir açıdan bakarsanız bir fantazi romanı, başka bir açıdan baktığınızda insanlık durumu, sorumluluk, iktidar ve savaş üzerine bir roman. Bir yolculuk, bir büyüme öyküsü, fedakarlık ve dostluk üzerine, hırs ve ihanet üzerine bir roman. Bu ciltte yüzük kardeşliği dağılıyor. Frodo ve Sam yüzükle birlikte Mordor'un kapılarından geçmeye çalışırken yeni bir yol arkadaşı ediniyorlar. Orklara esir düşen Merry ve Pippin, Orta Dünya'nın en eski ırkıyla tanışıyorlar. Aragorn, Gimli ve Legolas ise Orta Dünya'nın kaderini çizecek büyük savaşların ilkine katılıyorlar. J.R.R. Tolkien, Yüzüklerin Efendisi, İki Kule. John Ronald Reuel Tolkien, 1892'de Güney Afrika'da doğdu. Dilbilim ve eski İngilizce konularında uzmanlaştı ve 1945'te Oxford Üniversitesi'nde İngilizce profesörü oldu. 1959'a kadar bu görevde kaldı. Oxford'da İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda Owen Barfield, C.S. Lewis ve Charles Williams gibi yazarlarla birlikte edebi bir çevre oluşturdu. Yüzüklerin Efendisi'nin ve örneğin C.S. Lewis'in kozmik üçlemesinin temeli bu çevrenin toplantılarında atılmıştır. Yüzüklerin Efendisi'nin 1954 ve 1955 yıllarında 3 cilt halinde yayınlanması, özellikle saygıdeğer bir İngiliz dili ve edebiyatı profesörünün fantezi gibi bir türde eser vermesi, edebiyat eleştirisi çevrelerinde küçük çaplı bir skandala yol açtı. Tolkien'in 1937'de yayımlamış olduğu Hobbit Mitos 645, 1997. Daha ziyade masal türüne ait bir çalışma olarak kabul edildiği için üzerinde pek durulmamıştı. Oysa Tolkien, Yüzüklerin Efendisi ile birlikte Hobbit'te başladığı dünya yaratma projesinde ısrarlı olduğunu gösterdi. Yüzüklerin Efendisi'nin yarattığı dalgalanma, fantezi türünün tıpkı o yıllarda bilim kurgu içinde olduğu gibi saygın edebiyat türleri arasına kabul edilmesinde önemli rol oynadı. Tolkien'i izleyen fantezi yazarları onu ve onun yarattığı orta dünyayı büyük ölçüde taklit etmekten vazgeçemediler. Tolkien'in 1973'teki ölümünden sonra orta dünyanın birinci çağını ele alan Silmarillion 1977, oğlu Christopher Tolkien tarafından yayına hazırlandı. Christopher Tolkien, 1980'li ve 90'lı yıllar boyunca babasının yarım kalmış el yazmalarını yayınlayarak eksiksiz bir orta dünya tarihi hazırlamaya gayret etti. Yüzüklerin Efendisi. Üç yüzük göğün altında yaşayan elf krallarına, yedisi taştan saraylarında cüce hükümdarlara, dokuz yüzük ölümlü insanlara, ölecekler ne yazık. Bir yüzük gölgeler içindeki Mordor diyarında, kara tahtında oturan karanlıklar efendisine. Hepsine hükmedecek bir yüzük, hepsini o bulacak. Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak. Gölgeler içindeki Mordor diyarında. Üçüncü kitap. Bölüm 1. Boromir'in ayrılışı. Aragorn tepeye hızla tırmanmaya devam etti. Arada bir durup yere eğiliyordu. Hobbitler yere çok hafif bastıklarından ayak izlerini okumak kolcular için bile o kadar kolay değildir. Fakat zirveden pek uzak olmayan bir yerde yolu bir pınar kesiyordu ve nemli toprak üzerinde aradığı şeyi gördü. İşaretleri doğru okuyorum dedi kendi kendine. Frodo zirveye koşmuş, orada ne gördü acaba? Ama aynı yoldan geri dönüp tekrar aşağıya inmiş. Aragorn bir an tereddüt etti. Bu kafa karışıklığında kendisine yol gösterecek bir şey görmeyi umarak kendisi de tahta ulaşmayı istiyordu. Ama fazla zamanı yoktu. Aniden ileriye sıçradı ve iri kaldırım taşlarını aşıp basamaklardan yukarı zirveye doğru koştu. Sonra tahta oturup etrafa baktı. Fakat güneş kararmış gibiydi. Sanki dünya donuk ve uzaktı. Kuzeyden başlayıp tekrar kuzeye döndü. Uzaktaki tepelerden başka bir şey görmedi. Yalnız çok uzakta kartalı andıran büyük bir kuşun geniş halkalar çizerek yavaş yavaş yere doğru alçaldığını gördü. Tam etrafı gözetlerken keskin kulakları aşağıdan nehirin batı yakasındaki ormanlık alandan gelen sesleri yakaladı. Doğruldu, bağrışmalar vardı. Aralarından dehşet içinde orkların haşin seslerini seçebildi. Sonra birden derinden gelen bir sesle büyük bir boru öttürüldü. Ses muazzam bir haykırışla kükreyen şelalelerin üzerine yükseldi. Tepelere çarpıp boşluklarda yankılandı. Boromir'in borusu diye haykırdı Aragorn. Müşkül durumda. Basamaklardan aşağıya fırladı. Patikadan aşağıya sıçrayıp uzaklaştı. Eyvah, bugün üstümde bir uğursuzluk var. Ne yapsam ters gidiyor. Sam nerede? Aragorn koşarken bağrışmalar giderek yükselmişti. Ama şimdi daha zayıftılar ve boru çaresizlik içinde üfleniyordu. Orkların çığlıkları vahşi ve tiz seslerle yükseldi ve aniden boru sesleri kesildi. Aragorn son yamaçtan aşağıya doğru koştu. Fakat daha tepenin eteğine varmamıştı ki sesler iyice zayıfladı. Sola dönüp onlara doğru koşarken geri çekildiler. Sonunda tamamen duyulmaz oldular. Aragorn parlak kılıcını çekip "Elendil, Elendil!" diye bağırarak ağaçların içine daldı. Partgale'nin bir mil kadar ötesinde gölden pek uzak olmayan küçük bir açıklık alanda Boromir'i buldu. Sırtını ulu bir ağaca dayamış, sanki dinleniyormuş gibi oturuyordu. Fakat Aragorn onun bir sürü kara tüyle okla deşilmiş olduğunu gördü. Kılıcı hala elindeydi ama kabzasına yakın bir yerden kırılmıştı. İkiye yarılmış borusu yanı başındaydı. Etrafında ve ayaklarının dibinde bir yığın ork ölmüş yatıyordu. Aragorn Boromir'in yanına diz çöktü. Boromir'in gözlerini aralayıp konuşmaya çalıştı. Nihayet ağzından ağır ağır birkaç söz döküldü. Frodo'dan yüzüğü almaya çalıştım dedi. Çok üzgünüm, cezamı çektim. Bakışları devrilen düşmanlarına kaydı. En az 20'si orada yatıyordu. Gittiler. Buçukluklar. Orklar onları aldı. Galiba ölmediler. Orklar onları bağladı. Durdu ve gözleri yorgunlukla kapandı. Bir süre sonra tekrar konuştu. Elveda Aragorn. Minas Tirith'e git ve halkımı kurtar. Ben yenik düştüm. Hayır dedi Aragorn elini tutup alnından öperken. Sen kazandın. Pek az insan böyle bir zafer kazanmıştır. Huzur içinde ol. Minas Tirith düşmeyecek. Boromir gülümsedi. Ne tarafa doğru gittiler? Frodo yanlarında mıydı diye sordu Aragorn. Ama Boromir bir daha konuşmadı. Heyhat dedi Aragorn. Böyle göçüyor Muhafız Kulesi hükümdarı. Denethor'un varisi. Acı bir son. Grup darmadağın oldu. Yenik düşen benim. Gandalf'ın bana olan güveni boşmuş. Şimdi ne yapacağım? Boromir Minas Tirith'e gitme işini bana yükledi. Gönlüm de bundan yana. Ama yüzük ve taşıyıcısı neredeler? Onları nasıl bulacağım ve macerayı felaketten nasıl koruyacağım? Bir süre ağlamaktan iki büklüm, Boromir'in eli hala ellerinde diz çöküp öylece kaldı. Legolas ile Gimli onu böyle buldular. Tepenin batı yamaçlarından, ağaçların arasından sanki avlanırmış gibi yavaşça sokularak sessizce gelmişlerdi. Gimli'nin elinde baltası vardı. Legolas'ınkinde ise uzun bıçağı. Bütün okları tükenmişti. Açıklığa gelince şaşkınlıkla kala kaldılar. Sonra bir an başlarını kederle öne eğip durdular. Çünkü her şey apaçık ortada gibi görünüyordu. Heyhat dedi Legolas, Aragorn'un yanına gelerek. Ormanda birçok ork avlayıp öldürdük ama burada olsak daha çok faydamız dokunacakmış. Boruyu işitir işitmez geldik ama belli ki geç kalmışız. Korkarım ölümcül bir yara almışsın. Boromir öldü dedi Aragorn. Ben yara almadım çünkü onun yanında değildim. Ben uzakta tepedeyken o hobbitleri korurken öldü. Hobbitler diye bağırdı Gimli. Onlar neredeler o halde? Frodo nerede? Bilmiyorum diye cevap verdi Aragorn bitkin. Ölmeden önce Boromir, orkların onları bağladıklarını söyledi. Ölü olduklarını zannetmiyordu. Onu Merry ile Pippin'i izlemesi için yollamıştım. Ama Frodo veya Sam'in yanında olup olmadığını sormadım. Sorduğumdaysa artık çok geçti. Bugün bütün yaptıklarım ters gitti. Şimdi ne yapmak lazım? Önce ölüyle ilgilenmeliyiz dedi Legolas. Bu kötü orklar arasında leş gibi yatmasına izin veremeyiz. Fakat acele etmemiz gerek dedi Gimli. O olsaydı bizim oyalanmamızı istemezdi. Eğer gruptan herhangi birinin esir düşmüş olma ihtimali varsa orkları izlememiz gerek. Ama yüzük taşıyıcısının onlarla birlikte olup olmadığını bilmiyoruz dedi Aragorn. Onu bırakacak mıyız? Önce onu aramamız gerekmez mi? Şimdi kötü bir seçim var önümüzde. O zaman gelin önce yapmamız lazım gelen şeyi yapalım dedi Legolas. Yoldaşımızı gerektiği gibi gömecek veya üzerine bir höyük yapacak ne vaktimiz var ne de aletimiz. Üzerine taşlardan bir tümsek yapabiliriz. Bu iş hem zor hem de uzun sürer. Taş bulabileceğimiz en yakın yer su kenarı dedi Gimli. O halde onu kendi ve mağlup ettiği düşmanlarının silahlarıyla birlikte bir kayaya yerleştirelim dedi Aragorn. Ruros şelalelerine yollayıp Andin'e emanet edelim. Gondor nehri kötü bir yaratığın kemiklerine saygısızlık etmemesini sağlar en azından. Çabucak orkların üzerlerini arayıp kılıçlarını, yarılmış miğferlerini ve kalkanlarını ortaya yığdılar. Bakın diye bağırdı Aragorn. İşaretler bulmaya başladık bile. Korkunç silahların oluşturduğu yığından yaprak biçimli, altın rengi ve kırmızıyla işlenmiş iki bıçak çıkarttı. Biraz daha arayınca küçük kırmızı taşlarla bezenmiş, siyah kınları da buldu. Ork aletleri değil bunlar dedi. Bunları hobbitler taşıyordu. Belli ki orklar onları yağmalamışlar ama ne olduklarını bildiklerinden alıkoymaya korkmuşlar. Mordor'un zehirine karşı büyülerle kaplanmış batılı işi bıçaklar bunlar. O halde eğer hala yaşıyorlarsa arkadaşlarımız silahsız. Ben bunları alıkoyacağım. Her şeye rağmen onlara geri vermeyi umarak. Ben de dedi Legolas. Bulabildiğim bütün okları alacağım. Çünkü sadağım boşaldı. Yığını ve etrafı yoklayıp zarar görmemiş ve orkların genellikle kullandıklarından daha uzun saplara sahip epey ok buldu. Bunları yakından inceledi. Ve Aragorn ölülere bakıp şöyle dedi. Burada yatanların birçoğu Mordor halkına mensup değil. Eğer orklar ve türleri hakkında bildiklerim doğruysa bunlardan bazıları kuzeyden, dumanlı dağlardan. Ayrıca burada benim tanımadıklarım da var. Silahları hiç de ork usulü değil. Daha iri yapılı, esmer, çekik gözlü, kalın bacaklı ve kocaman elli dört gul yabani asker vardı. Kılıçları genellikle orkların kullandığı kavisli palalardan değildi. Kısa ve enliydi. Ayrıca porsuk ağacından yapılma, boyu ve biçimi insanlarınkine benzeyen yayları vardı. Kalkanlarında garip bir arma bulunuyordu. Kara bir alanın ortasında küçük beyaz bir el. Demir miğferlerinin önüne de beyaz metalden işlenmiş bir S rünü yerleştirilmişti. Bu işaretleri daha önce görmemiştim dedi Aragorn. Ne anlama geliyorlar? S Suron demek dedi Gimli. Bunu okumak kolay. Yo hayır dedi Legolas. Suron elf rünlerini kullanmaz. Ne gerçek ismini kullanır ne de isminin yazılmasına veya telaffuz edilmesine izin verir dedi Aragorn. Ayrıca beyaz renkte kullanmaz. Barad-dûr hizmetindeki orklar kırmızı göz işaretini kullanır. Bir an düşündü. S. Saruman demek sanırım dedi sonunda. Isengard'da kötülük kol geziyor ve batı artık güvende değil. Aynı Gandalf'ın korktuğu gibi. Hain Saruman bir biçimde yolculuğumuzdan haberdar olmuş. Gandalf'ın sonunu da biliyor olması ihtimali mevcut. Moria'dan gelen takipçiler, Lorien'in gözünden kaçmış olabilirler veya o ülkeden uzak durup Isengard'a başka yollardan gelmiş de olabilirler. Orklar hızla yol alırlar. Fakat Saruman'ın haber almak için kullandığı birçok yol var. Kuşkuları hatırlıyor musunuz? Bilmecelerle uğraşacak zamanımız yok dedi Gimli. Haydi Boromir'i taşıyalım. Fakat sonra bilmeceleri çözmeye çalışmalıyız. Eğer doğru yolu seçmek istiyorsak diye cevap verdi Aragorn. Belki de doğru seçim yoktur dedi Gimli. Baltasını alıp birkaç dal kesmeye başladı cüce. Bunları kirişlerle bir araya bağlayıp pelerinlerini bu iskeletin üzerine yaydılar. Bu kaba tabutun üzerine yol arkadaşlarının cesedini ve Boromir'le gitmesine uygun bulup seçtikleri son dövüşünün yadigarlarını yerleştirip kıyıya taşıdılar. Sahile kadar olan mesafe kısaydı Ama yine de bu işin pek kolay olmadığını gördüler. Çünkü Boromir hem uzun hem de güçlü bir adamdı. Legolas ile Gimli aceleyle Partgale'nin eteğine giderken Aragorn tabuta göz kulak olmak için su kenarında kaldı. Bir mil kadar bir mesafeydi gittikleri. İki kayığı kıyı boyunca aceleyle geri getirmek ise epey vakitlerini aldı. Bir tuhaflık var dedi Legolas. Nehir kenarında sadece iki kayık vardı. Diğerinin izini bulamadık. Orklar oraya da mı gitmiş diye sordu Aragorn. Onların izine rastlamadık diye cevap verdi Gimli. Ayrıca orklar bütün kayıkları ve eşyaları da alır veya telef ederlerdi. Oraya vardığımızda ben zemine bir bakayım dedi Aragorn. Artık Boromir'i onu taşıyacak olan kayığın ortasına yatırmışlardı. Gri başlığıyla elf pelerinini katlayarak başının altına yerleştirdiler. Uzun kara saçını tarayarak omuzlarına yaydılar. Lore'nin altın kemeri belinde parıldıyordu. Miğferi yanına yerleştirilmişti. Kucağına da yarılmış borusunu ve kılıcının kabzasıyla kınını koydular. Ayaklarının altına da düşmanlarının kılıçlarını. Sonra kayığın burnunu diğer kayığın kıçına bağlayarak onu suya çektiler. Sahil boyunca yavaş yavaş küreklere asılıp hızla akan kanala dönerek Partgale'nin yeşil çimenliğini geçtiler. Tol Brandir'in dimdik yükselen yamaçları parlıyordu. Artık günün ortasıydı. Onlar güneye doğru ilerledikçe Ruros'un su bulutu yükselmeye ve önlerinde altından bir pus halinde donuk donuk titreşmeye başladı. Şelalenin hızlı akışı ve gümbürtüsü rüzgarsız havayı sarsıyordu. Elemle cenaze kayığını çözdüler. Akıp giden suyun bağrındaki kayık ilerlerken Boromir öylece huzur içinde yatıyordu. Onlar kendi kayıklarını kürekleriyle akıntıya kapılmasın diye tutarken akarsu Boromir'i aldı götürdü. Kayık yanlarından yüzerek geçti ve yavaş yavaş altın ışık içinde siyah bir noktacık kadar küçülerek onlardan ayrıldı. Sonra aniden gözden kayboldu. Ruros hiç değişmeden gürlemeye devam etti. Nehir, Denethor oğlu Boromir'i almıştı. Minas Tirith'te sabahları Akkule'de dururken görülmedi bir daha Boromir. Fakat Gondor'da daha sonraki günlerde uzun bir zaman boyunca elf kayığının onu gece yıldız ışıkları altında şelalelerden ve köpüren gölcükten geçirip Oskili attan aşağıya taşıdığı, Andun'in haliçlerinden aşırıp büyük denize çıkardığı söylenmiştir. Bir süre için üç yol arkadaşı sessizce ardından baktılar. Sonra Aragorn konuştu. Onu Akkule'den arayacaklardır dedi. Lakin ne dağdan ne de denizden geri dönmeyecek. Sonra yavaş yavaş şarkı söylemeye başladı. Bataklıktan uzun otlar biten kırlardan Rohan boyunca gelir. Yürür gelir batı yeli, gelir surlara erişir. Ya gezgin yel, batıdan ne haberler getirdin bu gece bana? Selvi boylu Boromir'i gördün mü yıldız ya da ay ışığında? Yedi dereden, geniş boz sulanık sulardan geçerken gördüm onu. Gördüm boş topraklardan geçtiğini, derken kaybolduğunu. Kuzeyin gölgelerine doğru, sonra hiç görmedim onu bir daha. Belki kuzey yeli duymuştur, Denethor oğlunun borusunu ama... Ey Boromir, yüksek surlardan bakıyorum batıya, uzaklara. Ama kimsenin yaşamadığı boş topraklardan çıkıp, gelmiyorsun bu yana. Sonra Legolas söyledi. Eser gelir güney yeli denizin ağzından, kum tepelerini, taşları aşar. Martı çığlıkları getirir yanında, kapımızda figan eder durur. Ey dertli yel, güneyden ne haberler getirdin bu akşam bana? Nerede dürüst Boromir, geciktikçe keder basıyor insana. Sorma bana nerede diye, o kadar çok kemik var ki, ak sahillerde ve kara sahillerde, fırtınalı göğün altındaki... O kadar çok kişi geçti ki Andin'den akan denizi bulmaya. Kuzey yeline sor. Onların haberini kuzey yeli getirir hep bana. Ey Boromir, kapıdan güneye uzanıyor yol, ta deniz kıyısına. Ama boz suların ağzından ağlaşan martılarla çıkıp gelmiyorsun bu yana. Sonra tekrar Aragorn söyledi. Kralların kapısından eser gelir kuzey yeli, aşar gürleyen şelaleleri. Kulenin etrafında çınlar berrak, soğuk borusunun sesi. Ey kudretli yel, kuzeyden ne haberler getirdin bugün bana? Cesur Boromir'den haber var mı? Çok vakit geçti gittiğinden bu yana. Amon Hen'in dibinde duydum narasını, nice düşmanla dövüştü orada. Yarılmış kalkanıyla kırık kılıcını yoldaşları taşıdı suya. Dik başı ve güzel yüzüyle dinlenmeye uzattılar vücudunu. Ve Ruros, Altın Ruros şelalesi bağrına bastı onu. Ey Boromir, Muhafız Kulesi kuzeye bakacak bundan böyle. Günler sona erene kadar Ruros'a, Altın Ruros şelalesine. Böylece şarkılarını bitirdiler. Sonra kayıklarını çevirerek ellerinden geldiğince hızla akıntıya karşı Partgalen'e geri döndüler. Doğu yelini bana bıraktınız dedi Gimli. Ama ben onun hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Zaten öyle olmalı dedi Aragorn. Minas Tirith'te Doğu yeline katlanırlar ama ondan haber sormazlar. Fakat artık Boromir kendi yoluna koyulduğuna göre biz de kendimizinkini seçme konusunda acele etmeliyiz. Aragorn yeşil çimenleri inceledi. Hızlı ama dikkatle, sık sık toprağa doğru eğilerek. Bu topraklara hiç ork gelmemiş dedi. Bunun dışında kesin bir şey söyleyemem. Bizim bütün ayak izlerimiz burada. Birbiri üzerinden geçip duruyor. Biz Frodo'yu aramaya başladıktan sonra buraya hiç hobbit gelmiş mi bilemem. Nehir kıyısına Pınar'dan gelen minik derenin nehire damla damla aktığı yerin yakınına geri döndü. Burada bazı kesin izler var dedi. Hobbit'in biri suda oynaşıp çıkmış ama ne kadar zaman önce bilemeyeceğim. O zaman bu bilmeceye ne diyorsun diye sordu Gimli. Aragorn hemen cevap vermedi. Konaklama yerine geri dönerek eşyalara baktı. İki denk eksik dedi ve birinin Sem'inki olduğu kesin. Onunki oldukça büyük ve ağırdı. O zaman cevap şu. Frodo kayıkla ayrıldı ve hizmetkarı da onunla gitti. Hepimiz başka başka yerlerdeyken Frodo geri gelmiş olmalı. Ben tepeye tırmanırken Sam'le karşılaşıp beni izlemesini söylemiştim. Ama belli o öyle yapmamış. Beyinin aklındakileri okumuş olmalı ki Frodo gitmeden buraya geri dönmüş. Sam'i geride bırakmak pek kolay olmamış Frodo için. Ama neden bizi geride tek bir söz söylemeden bıraktı gitti dedi Gimli. Bu garip bir hareket. Ve cesurca bir hareket dedi Aragorn. Sam haklıydı sanırım. Frodo hiçbir arkadaşını kendisiyle birlikte Mordor'a ölüme sürüklemek istemiyordu. Ama kendisinin oraya gitmesi gerektiğini de biliyordu. Bizden ayrıldıktan sonra korkusunu ve kuşkusunu yenen bir şey olmuş olmalı. Belki de avlanan orklar geldiler üzerine o da kaçtı dedi Legolas. Kaçtığı kesin dedi Aragorn. Ama bence orklardan değil. Frodo'nun ani kararının ve kaçışının ardındaki nedenin ne olduğunu düşündüğünü söylemedi Aragorn. Boromir'in son sözlerini uzun süre bir sır olarak sakladı. En azından artık birçok şey açıklığa kavuştu dedi Legolas. Frodo artık nehrin bu yanında değil. Kayığı sadece o alabilirdi. Ve Sam de onunla beraber kendi denginde ancak o alabilirdi. O halde bizim seçimimiz dedi Gimli. Ya kalan kayığı alıp Frodo'yu izlemek ya da yayan olarak orkların peşine düşmek olacak. Her iki yönde de pek az umut var. Daha şimdiden kıymetli saatler kaybettik. Durun bir düşüneyim dedi Aragorn. Umarım şimdi doğru bir seçim yapıp bu mutsuz günün kötü kaderini değiştiririm. Bir an sessiz durdu. Orkları izleyeceğim dedi sonunda. Frodo'yu Mordor'a kadar götürüp sonuna kadar onunla giderdim. Ama şimdi onu yabanda aramaya kalkarsam tutsakları işkenceye ve ölüme terk etmiş olurum. Kalbim sonunda açık açık konuşuyor. Yüzük taşıyıcısının kaderi artık benim ellerimde değil. Grup üzerine düşen rolü oynadı. Yine de geride kalan bizler, hala gücümüz varken yol arkadaşlarımızı yüzüstü bırakamayız. Gelin gidelim artık. Bırakabileceğimiz her şeyi bırakın. Gece gündüz yolumuza devam edeceğiz. Son kayığı da çekerek ağaçların arasına taşıdılar. İhtiyaçları olmayan ve taşıyamayacakları eşyaları kayığın altına yerleştirdiler. Sonra da Partgalen'den ayrıldılar. Boromir'in öldüğü açıklığa geldiklerinde akşam ışığı kararmaya başlamıştı. Burada orkların izini yakaladılar. Bu izleri bulmak için pek de ustalığa gerek yoktu. Başka hiçbir halk böyle çiğnemez yeri dedi Legolas. Yetişmekte olan şeyleri yollarına çıkmasa da çiğnemekten ve ezmekten zevk alıyorlar sanki. Ama buna rağmen çok hızlı gidiyorlar dedi Aragorn. Ve yorulmuyorlar. Ayrıca ileride daha sert olan çıplak topraklarda yolumuzu bulmak için daha çok uğraşmak zorunda kalabiliriz.